gün boyunca zihnimiz kaç soru üretiyor? Peki bunların kaç tanesini cevaplandırıyoruz? Sorularımız sorunlarımız haline mi geldi? Öyleyse bir sorun mu var başlasın.
Günler sevgili dinleyicilerimiz, bir sorun var özel yayına selam ve sevgilerimizle başlıyoruz. Zilhicce ayının ilk günlerindeyiz, Kurban Bayramı'na yaklaşıyoruz. Bugünlerin anlam ve önemini inşallah kıymetli hocamız Sayın Henim Demirhan hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah hayırlara çıkartır. Gerçekten çok heyecan verici bir konunun bugün birlikte paylaşıyor olmamız çok değerli benim için. İnşallah dinleyen değerli kardeşlerime de hayırlı ve bereketli bir açılım olur. Unuttuklarımızı hatırlar, bilmediklerimizi öğrenir ve yaşam kalitemizi artıracak bir anlayışla yeniden bayrama ulaşmayı Rabbim bize lütfeder. Ve böyle bir niyetle bu çekimi gerçekleştirmeye karar verdik. Rabbim niyetimizi kabul etsin inşallah.
Amin, amin. İnşallah hocam. Hemen sorularımıza başlayalım. Sümeyra Hanım'a dönelim. Buyurun Sümeyra Hanımcığım.
Evet, ben de değerli Henim hocamıza hoş geldiniz diyerek başlayayım. Hocam bugün sizinle Müslümanların hayatında önem arz eden bir dönemden, Zilhicce ayı ve kurban ibadetinden bahsedeceğiz. Biliyoruz ki Müslümanların bir yıl içerisinde iki önemli gündemi var. Bunlardan bir tanesi Ramazan, diğeri ise kurban. Bugün Kurban Bayramı'nı istedik ki Ramazan'ın ışığı altında konuşalım. Ramazan'dan ayrı bir kurban konuşmayalım. Bu bağlantı hocam, yani Ramazan Bayramı bir ay boyunca hakkıyla tutulmaya çalışılan orucun adeta bir hediyesi gibi. Kurban Bayramı ise Hazreti İbrahim'in kararlı ve teslimiyet dolu eylemine bir hediye olarak bütün ümmete mal edilmiş bir bayramdır diyebilir miyiz? Bu bayramı kutlamamıza sebep olan Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail, Hazreti Hacer'in örneklikleri günümüz insanı için ne anlama gelmelidir hocam?
Evet, evet Sümeyra kardeşim, vahyin ilk indiği dönemde biliyorsunuz Mekke'de Ramazan demek vahyin inişini, Kadir suresinde de belirtildiği gibi bin geceden hayırlı bir geceyi armağan etmek ve insanları bir törene davet etmek, o törenin anlamı ve amacı da nedir? İnen Kur'an-ı Kerim'in şükrünü eda etmek, onun kıymet ve kadrini bilmeyi öğretir. Dolayısıyla ilk inen surelerden olarak kabul edilen Alak suresinde de alaka, mesela alak bir pıhtı olarak genelde tercüme edilse de Türkçe'de kullandığımız alaka kavramı, alaka hissediyorum, ilgileniyorum. Dolayısıyla bağlantıyı kurabilmek. Onun için bilgi nedir? Bilginin parçalanmamış hali ve dolayı anlamında bütün kainatta biz tevhid ehli Müslümanlar olarak, yani tevhide iman eden Müslümanlar olarak bizim inancımız yaşamın içerisindeki hiçbir şeyi parçalamadan bir olan sahibinin emrine uygun bir şekilde yaşamaya niyet etmek ve o şekilde alakalandırmak, bağlantılarını kurmak ve onun yüce olan yaratıcının yüceliğini ikrar etmek. Onu anlama serüveni içerisinde bir hayat yaşamak ve amacımızın, temel amacımızın da bu olduğunu bilmek. Ve bunu da ne kadar önemli ki Cenab-ı Hak sık sık Ramazan bayramı ve Kurban bayramıyla, Ramazan bayramıyla Kur'an'ı hatırlatıyor. Kurban bayramıyla da ona yaklaşmak için kurban etmemiz gerekenleri hatırlatıyor bize. Bunun önemini anlamamız açısından da bunu bayram gibi kutlamayı bize Cenab-ı Hak lütfetmiş ve bizden istemiş. Dolayısıyla Ramazan kişinin kendini bulmasıdır. Kendini, kainat içindeki varlığını, amacını, muhatap olduğu hususları, Rasulleri, kitapları ve Cenab-ı Hakk'ın ondan istediklerini anlama konusunda vahiy ile kavuşmasını temsil eder. Oruç kendine dönmesini ve kendini bulmasını temsil ederken, kurban da Allah'a yaklaşma niyetiyle yola çıkanların buluştuğu haccı temsil eder. Yani her ne kadar kurban kesmek bir hayvan, bir Allah için kestiğimiz hayvanlar aklımıza gelse de, çünkü bir haç görevidir, haç sembolüdür aynı zamanda. Biz o büyük haccın bir nişanesi olarak bulunduğumuz coğrafyalarda kurbanı keseriz. Bu haccın şartları içerisinde bir ibadettir. Dolayısıyla kurban da Allah'a yakınlaşmak için elinden, barkından, sevdiklerinden uzaklaşarak aynı niyetle teslimiyetinin tezahürünü ortaya koymak için yola çıkan Müslümanların haçta bir araya gelip tanışmalarını temsil eder. Buluşmalarını temsil eder. Bilmem ifade edebildim mi? Yani Ramazan ben olmakken kurban biz olmayı temsil eder.
Evet, biz ben olmak için... Ben de şöyle diyecektim aslında hocam. Yani Ramazan'da tuttuğumuz oruçlarla ve Kur'an'la sanki insan kendini inşa ediyor.
Evet.
Allah'ın eğitimine kendini teslim ediyor. Kurbanla da işte kesilen kurbanlarla paylaşmakla, işte hac, beraber yaptığımız haclarla sanki biraz daha toplumu harekete geçiren, toplumu inşa eden, biliyorsun, toplumu yolculuğa bir yönü var. Hı-hı.
Evet, her yönden. Ama o bir arada o topluluğun bir birlikteliğin ümmeti temsil ediyor. Bu aynı zamanda Hazreti İbrahim'in Rabbim gelecek nesiller içerisinde bana beni sıdk ile anılmayı nasip et duasının bir karşılığı oluyor. Ve bu kısa süremiz içerisinde yani bu kurban ve haccın sembollerin bize anlattıklarını detaylı olarak anlatmak biraz gerçekten imkanı yok. Her biri çünkü nereden baksanız her birini birçok konuya bölebiliriz. En az 10 konuda anlatabiliriz. Ama biz Kurban Bayramı'na yakın Zilhicce ayına girerken girdiğimiz şu güzel özel günlerde biz bir Müslüman olarak yeniden Ramazan'ı yad etmek, yeniden o bize Ramazan'ın hatırlattıklarını hatırlamak, okuduklarımızı idrak etmek ve okuduklarımızı hayatta güncellemeye tabi tutmak için karşılaştığımız ilk ibadetlerden biri, yani ilk toplumsal ibadetlerden, Ramazan'dan sonra ilk toplumsal davetten biri olan kurban ve haç görevi davetiyle bunu yeniden hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu sebeple bu hatırlatmayı yapma babından bu ses kaydı olduğu için değerli arkadaşlarıma, değerli güzel kardeşlerime, evet geniş zamanlarda bu yakınlaşmak için kendi inanç dünyamızda, kendi aklımızda, düşünce ufkumuzda oluşturmamız gereken o temel hususlara vakit ayırmak yeniden öğrendim demeden her yaşın bakışıyla. Çocuk yaşın bakışı farklı, genç yaşın bakışı farklı, 30 yaşın bakışı farklı, 40 yaşın bakışı farklı. Yani her bakışta, her yıl tekrar bizim değişmeyen bir ödevimiz olduğunu Cenab-ı Hak bu bayramlarla bize hatırlatıyor değerli arkadaşım, güzel kardeşim. Dolayısıyla biz olmanın en önemli temel şeyi ortak bir inanç geliştirmek, ortak bir amaç geliştirmek, ortak bir hedef oluşturmaktan geçer. Ve bunun için ümmet dediğimizde nedir? Ümmet olmak öyle herkesin kafasına göre ümmet yorumunun içerisinde bir şeyler ekleyip de insanları buna dayattığı bir anlam değildir. Ümmet tevhidi en güzel şekilde idrak etmiş. Onun ben olma kısmını, biz olma kısmını, amaç kısmını ve hedef kısmını en güzel şekilde iletişimini sağlayabilecekleri bir semboller, bir sembolü taşıyan, bir sembolle anlaşan demektir. Bu askerde parola gibidir, ülkelerde bayrak gibidir, değil mi? Mesleklerdeki ablemler gibidir, savaşlardaki işte o birbirini tanıyan alem denir, nedir? Bunlar gibi. Yani kısacası sembolün anlamı çok geniştir değerli arkadaşlar. Dış görüntülerinden çok daha büyük anlam ve değer taşırlar. İslam'ın şiarları da İslam'ın şeair. Bu şuurlanma demektir. Yani kurban aynı zamanda insanın yapmış olduğu eylemle şuurlanmaya davet ettiği bir alandır. Bir ibadet şeklidir. her Müslüman bulunduğu ülkenin ümmet hac, hacda kesilen kurban dediğimizde bu semboller bulunduğu toplumun ya da temsilcisi olarak gittiği ülkenin insanların ortak anlayışlarını orada temsil eder. Yani haçta bakıyoruz, Türkiye'den gidenler bizi temsil ediyor. Ama kurban, Kur'an-ı Kerim'de işte kestiğimiz kurban da tüm ümmetin niyetini ve anlayışını temsil ediyor. Tüm rasullerin anlayışını ve niyetini temsil ediyor. Yaşam tarzlarını temsil ediyor. Allah'ın koymuş olduğu insanlık adına ortaya koymuş olduğu ortak değerleri, amacı ve Allah'a yaklaşmayı temsil etmesi açısından sembollerin çok geniş anlamları var. Bu anlamları idrak edebilmek için her yaşta, her anlayışta, her donanımda yeniden yeniden bunlar üzerinde düşünmeyi bize Cenab-ı Hak davet etmesi açısından ve bu şuura davet etmesi açısından çok önemli. Rabbim şuurlanan kullarından olmayı bize lütfetsin inşallah. Evet Sümeyra'cığım, eklemek istediğiniz bir husus var mı?
Yani şöyle söyleyeyim hocam, çok güzel aslında, çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. Yani şeair, kurbanın şeairlerinden bahsederken aslında şuurdan, birlikte hareket etmekten, hacda, hacda bir araya gelen o kültürler arası kaynaşmadan ve aslında evet, o zenginlikten beslenmemiz gerektiğinden den vurdunuz. Çok evet, güzeldi, çok anlamlıydı bizim içinde hocam.
Şu var, işte hacca gittiğimizde niyet çok önemli. İşte bizim kendi gerçek görüntümüzü ortaya çıkarıyor. Hac da bizim ümmetin fotoğrafını ortaya çıkarıyor. Neler yapmamız gerekiyor, nereden başlamamız gerekiyor, eksiklerimiz nereler? Kurbanlar da bizim eksiklerimizi ortaya çıkartıyor. Yani kısacası Allah kendine yaklaştırırken bize eksiğimizi göstermesi aslında onun büyük bir lütfu. Yani biz mükemmel değiliz. Hep Allah'ın hedef koymuş olduğu hedefe varmak için sürekli çaba ve gayretimiz de değerliyiz. Ve burada zihniyetimizi düzeltiriz, eksiklerimizi düzeltiriz. Her dönem bize düşündürdüğü hususları yeniden bir öncekinden daha farklı şekilde okumalar yaparız. Bu şekilde Cenab-ı Hak kemale ulaşa ulaşa bir hayat serüvenini bize ortaya koyuyor. Bu ümmetin aslında bizim en önemli şeyimiz, evet Ramazan'la kıyasladık. Ramazan insan onurunu anlattı. İnsanın onurlu olması için vahye muhtaçlığını anlattı. Allah'ın kadir ve kıymetini bilmesi, inen vahyin, o müjdenin, o Allah'ın kullarına olan sevgisinin ve lütfunun, şükrünün bilinmesini ve kadrinin bilinmesini anlattı. Ve yeryüzünde demek ki Müslüman, ben bunun kadrini ve kıymetini biliyorum diyerek de sınırlı kalmıyor. Bir sonraki aşama yeryüzünde kendisi gibi, çünkü yeryüzünde fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar mücadele etme ayetini hatırlayın. Bu ayet-i kerimenin koymuş olduğu hedef Hazreti Adem'le başlayan bir serüven. O zaman Müslümanın hemen o anlayışı geliştiren, o anlayışın en güzel haline kavuşup insanlığa takdim etmek için emek ortaya koyan bir çabasının olması gerektiğini, bir tarafının olması gerektiğini, bir insan topluluğunun olması gerektiğini de kurban ilk önce aile olarak Hazreti İbrahim'de, sonra toplum olarak Hazreti Musa'da ve toplumsal gelişmeyi öğretiyor. Bakın oradaki azgın nefislerin toplum olma konusunda insanları nasıl engellediğini Bakara suresinde öğretiyor. Ve nefsinizi kurban etmenin temsili olarak da orada inek kurban etmeyi, buzağı kurban etmeye davet ediyor. Ve daha sonra bakıyoruz Hazreti İbrahim'in hayatında evlat kurbanı ile şekil alan bir tarihi serüveni var Kur'an-ı Kerim'de. Bununla Allah vermeyi kuluna, vermek için sınar, almak için değil. Bakın bunu görüyoruz. Bir sevgi sınavı var. Daha sonra yine bakıyoruz Hazreti Peygamber'in Mekke'sine geldiğimizde Resulullah'ın şu duası var Sümeyra'cığım. Çok hoşuma gidiyor. En'am suresi 161 ve 165 arası okursanız son ayetler. Çünkü müşrikler de kurban kesiyor. Yani buradaki bir kurban kesme fiilinin aslında tüm tarih şey. Bakın Hazreti İbrahim döneminde putperestler de kurban kesiyor. Yani tarihte kurban kesmeyen bir millet yok. Yani kurban tarihte okuyacak olursanız Budizm'de de var, Hinduizm'de de var, Zerdüştlük'te var, yani putperestlikte var, ilahi. Yani ama tek şey var, kurban kesme niyetleri çok farklı ve kurban şekilleri çok farklı. Mekke'de müşriklerde de kurban var. Yani özü gitmiş Resulullah gelinceye kadar bakın Mekke'deki müşriklerin ibadet ritüellerinin özü gitmiş, somut olarak kendi kalmış. Putlara kesiyorlar, bir şekilde kurban kesiyorlar.
Anlamı gitmiş ama şekli devam ediyor.
Kalmış, şekli devam ediyor. Biz de bizim asıl toplumda dikkat etmemiz gereken husus, bizde özü mü var, şekli mi var?
Evet.
İki kurban şekli var. Yani bir özünü temsil eden kurban, Allah katında kabul edilen. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki Hac suresinde 37. ayet-i kerimede, elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak ona sizin takvanız erişecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdik ki, ne kadar anlamlı, yani üzerinde düşünülmesi gerektiğini. Bakara suresinde var, bakın Kur'an-ı Kerim'de kurbanla alakalı, şairlerle ve sembollerle alakalı birçok ayet var değerli arkadaşlar. Ve bu sebepten dolayı sembollere saygının takvadan olduğunu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Bunu hayatımızda bağını kurmamız gerekiyor. Çocuklarımızın düşünce şeklini, düşünce örgüsünü, Yunus Emre'nin dediği gibi sevgi baht olmuş ezelden bize, sizde bir türlü, bizde bir türlü. Herkesin yakınlaşmak istediği bir yer var. Yani bir merci var, bir şahıs var. Müslümanın da yakınlaşmak istediği, kendisini sevgisini ispat etmek istediği Rabbi var. Onun dünyaya geliş amacını belirleyen ve gittiğinde de karşısında bulacağı kesin olan yeni bir dünyaya. Yani burası ne diyor? Geçen biri ünlünün sözüydü bu. Dünya diyor, Tolstoy mu diyordu? Dünya, yeryüzünü bir başka dünyanın bekleme istasyonudur. Yani ne kadar anlamlı. Bakın insan düşündükçe, işte gidenleri düşündükçe, hayatın akışını, serüveni düşündükçe, yani bu dünyanın nasıl ki biz ya aldığımız bir şeyin sürekli elimizde kalmasını, sürekli sağlam olmasını, sürekli bize hizmet etmesi duygusunu yaşıyorsak ve biz bir kulken bunu yaşıyorsak, Allah yarattıklarını hiç boşuna yaratır mı yani? Böyle bir, onun için Cenab-ı Hak ne kadar mükemmel bir sistemi var ediyor kendi gücünü bize ikna etmek için. Yani bize o sevgisini gösteriyor ve sonra bizim ona yakınlaşmamız için bize ilahi kitaplarını gönderiyor, resullerini gönderiyor ve bize zamanı veriyor, duyguları veriyor. O yaşadığımız her dönemde çocukluğumuza gülebiliyoruz, gençliğimize gülebiliyoruz. Daha sonra olgunluk bir yaşa geldiğimizde kaçırdıklarımıza ayıplanabiliyoruz. Ah diyoruz şimdi o gücümüz olsaydı. Yani oysa ki biz hep bizdik ama değişen ne öyleyse? İşte değişen karşısında değişmeyenle yol almak, Müslümana verilen, Allah'a iman etmenin en güzel yanı değişenlere karşı değişmeyene ait olmak için çaba sarf etmek, yol almak ve hiç pişman olmayacak bir hayat yolculuğu yaşayabilme imkanını Cenab-ı Hak bize sunuyor. Onun için de kurbanı da bu çerçevede anlamamız gerekiyor. Kurban bize verilen, hep bunu böyle anlarım ben bu ayet-i kerimeyi. Biz kurbanların kanıyla, etiyle, kilosuyla, derisiyle, kiminle keseceğimizle, ortaklarımızın kim olacağıyla uğraştığımız kadar kurban üzerinde bu ayeti şöyle, oysa ki o kurban anaokulunda çocuğun kaslarının güçlenmesi için, yazı yazmayı öğrenmesi için, alfabeye başlayabilmesi için. Yani kısacası okumanın ABC'sine, hayatı resmetmenin ABC'sine, sosyal hayatta uyum sağlamanın ABC'sini öğrenmesi için nasıl anaokulundaki materyaller ona göredir. Aynen Cenab-ı Hak da yarattığı tüm canlıları bizim olgunlaşmamız için bize bir materyal olarak veriyor. Yani bizim şartlarını, kurallarını o koyuyor. Ve biz onun üzerinde hep şunu, Allah bizi böyle yaratabilecekken bu güçle bize itaat eden bir büyük baş hayvanı görüyorsunuz. Bir deveyi görüyorsunuz, bir boğayı görüyorsunuz, bir ineği görüyoruz. Yani insanoğlunun gücü karşısında bunlar da bir de akıl olsaydı yeryüzünde insan nesli bir medeniyet oluşturabilir miydi? Yani böyle bir imkanı olabilir mi? Onlardaki yetenekler, donanımlar, insanlar teknolojiyi, ilmi bulmak için çalışırken onların her birinin bunu doğuştan bu yeteneklere sahip oldukları. Yani birbirleriyle daha biz, daha telefonlar ve uydu iletişimlerini sağlamışken çok önceden karıncaların bunları sahip olmaları, yani sözsüz iletişime sahip olmaları, antenlerinin olması, yani insanoğlunun bir şansı olabilir miydi böyle bir şeyde acaba o canlılar karşısında varlık devam ettirmede ya da bir medeniyet inşa etmede mümkün değildi. Ve bu kurban bize canlılar arasındaki farklılığımızı anlatan da bir metaller. Yani sevgilerimize sevginin şeklini de Allah belirliyor. Yani savruluyor. İnsanlar daha çok sevgilerinden savruluyor arkadaşlar. Nefretlerinden savrulanlar hakikati sevemedikleri için savruluyorlar. Bu da bu 37. ayet-i kerimede onun için Allah'ın onların ne etleri ne kanları ulaşmaz. Sizin takvanız erişecektir. Buradaki o zaman takva nedir? Allah'ın koyduğu dengeyi, koyduğu şekliyle kabul etmek ve düşünmeye o istikametten başlamak. Düşüneceğiz de nasıl düşüneceğiz? Çok önemli. Düşünerek savrulanları da görüyoruz. Yani düşünmenin bir istikameti olmalı, bir amacı olmalı. Burada onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki size yolunuzu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz. Evet, çocuklar sorar, niye tekbir getiriyoruz? Yavrum, bu canlı da ilk etapta bakın ilk söyleyeceğimiz şey. Yani bu kurban güçlü olsaydı biz bundan ne süt alabilirdik? Akıllı olsaydı ne süt alabilirdik? Ne etini kullanabilirdik? Ne derisini kullanabilirdik? Ne doğal olarak ne ayakkabı giyebilirdik? Ne kısacası bu sektörü bir düşünün. Ne tereyağı yiyebilirdik? Ne yoğurt yiyebilirdik? Yani Allah bunu bize vermiş. İlk etapta böyle başlayarak. Tabii biz vah vah canlı, ah çok üzüldüm, çok da güzeldi. Yani bakın burada sevgi israfıdır buradaki. Bu hayvan sevgisinden ziyade sevginin temel değerlerini sağlıklı oturtamamaktır. Orada da zaten ona karşı, hayvana karşı Allah'a şükretmeyi, ona eziyet etmemeyi. Yani sen kısacası sahibinin istediği şekliyle bir şeyi kullanıyorsun. Yani bir yaratımlığı kullanıyor. Yeryüzünde canlı olmayan hiçbir şey yok. Vejeteryanlar için ot da canlı. Yani ona bakarsak canlı olmayan hiçbir şey yok ki. Sadece bizim yapımız hayvanlardaki canlılığı biraz daha anlayabiliyor. Onlardaki aileyi, onlardaki doğumu biraz daha yakından. Ama biz bir ağacın, o elmanın o ağaçtan koparken nasıl bir şey yaşadığını bilmiyoruz ki. Yani onu çiğnerken onun nasıl bir şey yaşadığını bilmiyoruz ki. Kısacası arkadaşlar, Fümeyra'cığım bu çok dağılır. Bilmiyorum çok mu dağıttım.
Yok hocam, şöyle aslında kurban deyince sizin anlattıklarınız bana şunu anımsattı. Kurban deyince kelime anlamı yakınlık diyoruz ya, yakın olmak. Kelime kökeni, Arapça kökeni bu kelimeye bağlanıyor. Yani aslında kime yakınız biz? Evet. Bu belki tespit edip bunu kurban etmeliyiz. Yani kime daha yakınız? Yani bizi rengalayan, bizi esarete düşüren şeyler neler? Yani bu bir insan olabilir, bir şahıs olabilir, bir ideoloji olabilir, bir yaşam şekli olabilir. Yani kime yakınız? Yani bu sizin sevgi şeyiniz, çerçeveniz aslında bana biraz bunu gösterdi hocam.
Şöyle de bir şey var. Bakın, çocuk sevgisiyle kalmış insanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Çocukluk boyutuyla sevgiye, oysa ki sevgi insan yaşadıkça çeşitlilik arz eder, anlam kazanır. Ancak çocuk sevgisi bir hayvanla özdeş kurar kendini ve onu masum görür ve dolayısıyla ona kıyamaz. Dolayısıyla bu anlamda, ama yani işte ergen geldiğinizde sevgiler değişir, hayatın. Şimdi bu şey, şu anda medeniyetimizdeki sevgi kalitesi hangi aşamada? Bunu da anlamamız açısından bir sevgi serüvenini, burada Allah takvadır diyor. Takvaya varmak için demek ki kendi duygularını çok iyi tahlil etmen, duygularına parazit yükleyen şeyleri ayrıştırabilmen, onu hakikate taşıyabilmek için gayret etmek de gerekiyor. Yani her kurban bize, her yaşta kurban kestiğimizi düşünün ve her yaş kestiğimiz kurbanın günlüğünü tutalım. Eğer 10 yaşta kesilen kurbandaki günlüğümüzle 30 yaşta kesilen kurban günlüğümüz aynıysa biz hiç gelişmemiş demektir. Takvanın tesisine ulaşamamışız demektir. Yani Allah'ın okulunda geçiyoruz ama hep sınıfta kalıyoruz demektir.
Aynı seviyedeyiz, hiç ilerletmemişiz.
Aynı seviyedeyiz, aynı seviyedeyiz. Yani kısacası Cenab-ı Hak bize bu canlıları insanoğlunun gelişmesi için kainatı, bizi halife yarattı, kainatı bizim emrimize verdi. Ve bu anlayışla kainat içerisindeki mücadeleyi bir insan yerine getiremez. Bir de bu yönü zaten hiç hesaba katılmıyor. Hiç bu ayetin edebi yönü, bu ayetin düşünce yönü, bu ayetin hikmet yönü, bu ayetin duygu dünyasındaki etkisi bizim kalitemizi artırırken nasıl bir yol gösterici özelliği olduğu üzerinde maalesef biz daha çok somut üzerinden hareket eden bir anlayışla hareket ediyoruz. Ama Cenab-ı Hak da bizim takvaya ulaşmak için kurban üzerinde et ve kandan yola çıkarak değil, canlılardan hareket ederek kendi rolümüzü ve sorumluluğumuzu belirlememiz gerektiğini bize bildiriyor. Şimdi buraya gelmişken Sümeyra'cığım, şöyle bir soru sorabiliriz. Kurbanın tarihi nedir?
Yani biz Hazreti İbrahim, İsmail'den bahsettik ama
evet,
değil mi? Aslında hatta ilk insandan Hazreti Adem.
Hatta Resulullah da bakın şuradan bahsetmiştik. Mekkeliler de kurban kesiyordu ama ruhu yoktu. Onun için iki çeşit kurban kesiliyor. Bu ayet onun için hatırlayın konu etmiştik. Yeri geldiği için En'am suresi 161 ve 162. ayet-i kerim ama ben
hemen okuyayım isterseniz hocam.
Evet, buyurun.
De ki şüphesiz Rabbim beni doğru yola, sapasağlam bir dine, Allah'ı bir bilen İbrahim'in dinine iletti. O ortak koşanlardan değildi. De ki benim namazım, her türlü ibadetim, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
Şunu atladım. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, yazıyor mu mealde?
Ha, onu her türlü ibadetim nüsuktan, evet nüsuk aslında evet. Kurbanı da içeriyor, doğru
evet,
hocam.
Kurban, kurbanım, çünkü konumuzda kurban olduğu için, yani yakınlaşmam, ama onlar da tabii kurban kesiyorlardı. Hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Yani müşrikler parçalıyordu, bakın dini, ama Resulullah nasıl bir din anlatıyor onlara? Dost doğru Hazreti İbrahim'in öğrettiği bir din ve bu dinde her türlü şey tamamen Allah için. Her türlü kulluk, her türlü ibadet, özellikle namazı da ve kurbanı da, her türlü hayrı da zikretmesi. Hemen yine Hazreti İbrahim gibi kesenler, Hazreti İbrahim gibi inananlar ama Hazreti İbrahim'in ritüellerinin kaldığı fakat ruhunun kaybolduğu bir toplumla karşı karşıyayız. Bugün işte kurban, kendi kurbanlarımızı bu anlamda değerlendirelim. Ruhuyla mı, Allah'a takva olarak mı, yoksa bir borç ödemek için mi yapıyoruz? Borcum, zenginim, Allah verdi, ben de ona kesiyorum. O günlerde bizim düşüncemize, ailemize kimler misafir oluyor? Kimleri anıyoruz soframızda? Bu Zilhicce'nin 10 günü çok önemli. 10 gün süre tanınması ve 10. günü kurban olması, 10 gün yola çıkmış bir misafirin, Zilkade yolculuk demek arkadaşlar. Yani hac ayında, Zilkade ayında hacılar yola çıkarlar, Zilhicce'de varırlar, Zilhicce'nin işte Arefe günü Arafat'a çıkarlar ve 2. günü de kurbanlarını keserler, bayram günü de. Şimdi böyle olunca biz Zilkade ayını hep böyle artık kurbana yaklaşıyoruz. Hemen gündemimize Hazreti Adem gelmeli, Hazreti İbrahim gelmeli, Habil ve Kabil gelmeli. Yeniden Cenab-ı Hak kurban derken bakın tarihçesinin bir ayrılık olduğunu. Biz mesela Müslümanlar ayrılık değil, ayrılıktan çok korkuyoruz. Oysa ki hakikate ulaşmak için ayrılmak şart. Yani Cenab-ı Hak biz onu hakikate vakti gelen bir ayrılık gerçekleşmezse o onu ifsad etmeye başlıyor. Aynen 9 ay anne karnında kalan çocuğun daha sonra anneyi zehirlemesi gibi. Aynen evlenmesi gereken bir çocuğun evlenmemesi, ayrılması gereken bir insanın ayrılmaması, yapılması gereken bir işin vaktinde yapılmaması neticesinde insanın duygu dünyası, hayatı nasıl bir keşmekeşe uğruyorsa kurban da işte o anda neden o duygusallıklarımızdan bazen o kararı veremiyor. Yani Müslüman yerinde ve zamanında karar verebilen insan olmayı Cenab-ı Hak bize öğretiyor. Ve o verilen karar hakkında da ilk önce Adem hakkında bir karar verildi değil mi? Adem kendini kurban etti aslında. Unuttuğunu hatırlamak için kurban etti. Ama bir iradesiyle fakat bedelini bilmeden kurban etti ve cennetten kovuldu. Ayrılmak zorunda kaldı. Eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Arafat bir buluşma yeri. Demek ki aramayı bilmeyenler buluşmayı da kıymetini bilmiyorlar. Önemli olan doğruyu aramak. Sonra geliyoruz. Yani orada biz şeytanı tanıdık. Adem'le eşini tanıdık. Yani biz bu şu anda hep böyle bu acılar yaşanmasın diye. Önemli olan Müslüman yaşadığı ne için yaşadığını ve hangi noktaya onu taşıması gerektiğini bilen insandır. Yani o son noktaya geldiğinde Yakup Aleyhisselam gibi sabr-ı cemil'le evet yaptığı işin doğru olduğunu artık yolun çizdiği davranışın doğru olduğunu bir belgesi olarak o nokta ona gösterilmiştir son olarak. İkinci olarak bakıyoruz Habil ve Kabil hadisesinde bir hırsını, duygularını yönetemeyen bir Kabil örneğiyle karşı karşıya gelirken tüm hırsa rağmen dünyadan ayrılma pahasına, bakın yine bir ayrılık var, şehit olma pahasına. Yeryüzündeki ilk şehit Hazreti Habil'dir. Kabil'in hırsına yaklaşmayan, ondan uzaklaşan, ondan ayrılan, tavrıyla, duruşuyla, diliyle, suçlamasıyla, Kabil suçluyor, o suçlamıyor bakın. Yani Allah'a yaklaşmanın her çeşidi, buna da ne denir? Kurbiyet, yani kurbiyet Allah'a her şekilde yaklaşma. Kurban, Allah'a yaklaşmak için ödenen bedelken, kurbiyet de her şekilde Allah'a yaklaşma hassasiyeti. Şimdi Hazreti Habil'in buradaki tavrı hırstan uzak durarak, onun intikam tehditlerine uymayarak, öfkesini ve kızgınlığını yenerek Allah'a yaklaşmayı tercih etti. Zaten onun da kurbanı kabul edilmişti. Burada kurbanı kabul ne olduğu belli değil. Bakın kurban fakat duruş çok önemli. Duruş hala her yıl kurban kesip öfkesini denetleyemeyen, algısını ve anlayışını geliştiremeyen, Allah'ın kullarına saygıyı anlayamayan, Allah'a bir olarak Allah'a kendi hesabını verme konusunda bir hassasiyet geliştirme yerine İnsanlara karşı bir öfke kontrolü olan insanların şöyle bunu bir düşünmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla Hazreti İbrahim'e geldiğimizde bakıyoruz Hazreti İbrahim Rabbini arayışı, babasına olan o muhabbeti, babacığım babacığım diye seslenişi, sonra bütün sevgisine rağmen Rabbine olan imanından dolayı riski ve sıkıntıları göze alışı, tek başına bir ümmet oluşu, Nemrud'un babasının ülkesini terk etmesi ve sonra da bakıyoruz Hazreti Sare ile evlatlarının olmayışı, bir evlat imtihanına tabi tutulması. Daha sonra yine bakıyoruz Hazreti Hacer'in dahil olması. Bir aile sorunu var Hazreti İbrahim'de. Baba sorunu yaşadı. Hakikati bulmak için bir takvaya ulaşmak, bedel ödedi, düşündü. Rabbine Allah'ın gösterdiği yoldan yöneldi ve korkmadı ödediği bedeller. Niyetini de bozmadı. Kur'an-ı Kerim ona selim kalp diyor. Çok ah eden diyor. Çok merhametli diyor. Çok şükreden diyor. Yani hitabı çok güzel olan diyor. Çok karizmatik diyor. Çok sevilen ve ancak yaşadığı dönemde anlaşılamayan. Yani çok şöhretli fakat anlaşılamayan biri. Dolayısıyla Hazreti İsmail aileye girince, Hazreti Hacer aileye kısacası girdiğinde ailede bir sorun yaşanıyor. Aslında biz bu soruna doğru bir isim verirsek Sümeyra'nın, şimdi bu soruna bizimkiler kıskançlık demişler. Oysa ki bir peygamber ailesinde kıskançlık olabilir mi? Allah kıskanç kullarının nasıl cezalandırdığını, başlarına neler geldiğini, onların hatalarını nasıl ifşa ettiğini, tevbe edenleri de tevbelerini bize nasıl anlattığını Kur'an-ı Kerim'le belgelerken, Resullere atılan iftiralardan biri de Sare ile Hacer'e atılan kıskançlık iftirasıdır. Oysa ki ben derslerimde hep bunu söylerim, bu bizim zihin algımızda kadınla erkek bir karşı karşıya getiren bir şeydir. Oysa ki bakıyoruz Hazreti Peygamber'in ailesinde Hazreti Ayşe hep Hacer'e, Hazreti Hatice'ye gıpta etmiştir değil mi? Hayatımda onun gibi kıskandığım kimse olmadı. Niye kıskandı? Bu kıskanmak basit bir kıskançlık değil. İlk Müslümanlardan oldu. Buna gıpta diyebiliriz. Biz aslında kıskançlık ismini koyarken de yanlış ifade ediyoruz. Bir gıpta ettiği kadın, Hazreti Hatice ölmüş bir hanım olarak, Hazreti Hatice'den daha fazla kimseyi diyor, yani gıpta etmedim. Çünkü o ilk Müslümanlardan oldu, Resul'e destek oldu, Resul'ün ilk eşi oldu. Resul onu hep hayırla yad etti. Çünkü akıllı bir hanım, aynen Sare ile Hacer arasındaki rekabet de o. O da Sare gibi olmak istiyor. Allah ona çocuk veriyor, Sare'ye çocuk vermiyor. Bakın iki kadın arasındaki, Sare onun gibi evlat sahibi olmak istiyor. Hacer onun gibi saygıdeğer olmak istiyor. Hazreti İbrahim'in ilk eşi, ilk iman eden ve dolayısıyla çok çevresinde saygı duyulan, çok gerçekten çok hoş bir hanım, çok akıllı ve zeki bir hanım. Bunun üzerine Rabbim işte onların ikisinin de duasını kabul ettiğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Birine Sare gibi izzet nasip ediyor. Mekke'nin ilk subakanı olarak, Mekke'de kabilelere adını vererek, hac ritüellerinde adını andırarak, Safa ile Merve'de, zemzeme damgasını vurarak, ilk o şeyi Mekke'nin şehirleşme serüveninde bir emek ortaya koymasını sağlıyor. Bakın duanın kabulü. Sare'ye de yaşlılığında bir evlat vermek suretiyle Hazreti Hacer'i anlama fırsatı nasip ediyor. Hem duasını kabul ediyor. Değerli arkadaşlar bakın düşünceye buralardan başlamak gerekiyor. Yani biz ailemize hep kısacası Allah'ın kullarına verdiği nimetler farklı farklıdır. Kul istediği zaman o nimeti bulamayabilir, bulduğu nimetin farkına varmalı, o nimetle Allah'a kurban edebilmeyi, yaklaşmayı bilmeli. Mesajı çıkıyor burada ama biz onu kadınların kıskançlığından dolayı Hazreti İbrahim'in Sare'yi, Hacer'i Mekke'ye getirdiğini bırakırsak kurbanı anlayamayız.
Evet, aslında hocam kıskançlık olsaydı Allah onlara bu şekilde sonrasında istedikleri, dua ettikleri, arzuladıkları şeyi vermezdi ama onlar evet, aslında
bir... Evet, o kıskançlık bir... üzerinden hikayeler konu ediliyor.
Evet, aslında bu bir ne denir? Birbirlerine farklı üstünlükleri, faziletleri belki diyebiliriz. Birbirinden farkları diyebiliriz. Bu farklara belki işte gıpta ediyorlardı. Yani benim de olabilir mi diye arzuladılar ve tabii. Allah da bu iyi niyetlerini, bu temiz, halis niyetlerine karşılık zaten dualarını kabul etti diye algılasak.
Tabii. Daha evet bizim anlayışımız daha sağlıklı olacak. İnsanları anlamamız, ümmet olarak birbirimize çelme takmamamız, onu anlamak için kendi yeteneklerimizi geliştirmemiz, geliştirdikçe, yani yarışanlar bunun için yarışsın diyor ya ayet-i kerime. İşte bize böyle birbirimizi anlamak, doğruda yarışmak için bir zemin oluşturabilmeyi biz sağlamamız gerekiyor. Allah bizden bunu istiyor ama biz tamamen bugünkü muhalefeti düşünün, bugün insanlığı düşünün. Bu yanlış anlamanın getirmiş olduğu düşünce kısırlığından, kıtlığından kaynaklı işte o takvaya ulaşan, o sağlıklı insan maalesef ne yapamıyor, gelişemiyor. Hep aynı ritüeller var, hep aynı ritüeller var ama okuma şeklimiz aynı. Okuma şeklimiz ekonomiyi güncellediğimiz gibi güncellenmiyor. Kendi hayat standardımızı güncellediğimiz gibi güncelleyemiyoruz. Yani çünkü bizim derdimizin asıl amacı çıkıyor orada. Ekonomimiz, yani bir iş adamı bugün 10 yıl evvelki iş yapma şekliyle bugün yapmıyor. Çünkü biz ticari mantıkla imanı, ahireti kazanmayı, bizim irademizle kazanmamız gerektiği şeklinde değil, iman ettik, kurtulduk anlayışı var. Oysa ki iman ettikliği vermekle cennete gideceğimizi zannettiniz diyen ayet-i kerimelerle karşı karşıya geliyoruz. İşte kurban, hep bunların hatırlatması Sümeyra'cığım. Vaktimizi bilmiyorum evet. Ama.
Hocam şöyle, tabii vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz.
Biliyoruz. Ben şunu... şeyimiz var.
Evet, evet, geniş bir konu gerçekten. Şöyle, sayenizde ben şöyle düşündüm açıkçası. Hani bayramda hangi misafirler gelecek, hangi komşumuz gelecek, hangi akrabamız gelecek değil. Aslında bu bayramda, bu kurban bayramına has. Bence soframızda Hazreti İbrahim'i, Hazreti Adem'i, Hazreti Habil'i, Hazreti Hacer'i andık, Hazreti Sare'yi andık. Bence bunlar çok güzel, çok değerli, çok kıymetli misafirler. Evet. Ne kadar nasiplenebilirsek bu sohbet vesilesiyle, ne kadar nasiplenebilirsek o kadar bizim için de hayırlı olacak inşallah.
Değerli kardeşim, Allah'a nasıl yaklaşırız? Derdimiz nasıl kurban keseriz değil, kurban Allah'a yaklaşmakken, Allah'a yaklaşan insanların özellikleri nelerdir? Bunları rasullerden doğru okumaya niyet edelim. Mesela ezber bir şey yok. Yani Resulullah'ın hayatında Mekkelilere karşı sen nasıl bir dine sahipsin? Sen atalarının dinini reddettin. Atamızdan, babamızdan kestiğimiz işte o kurban ritüellerini, ibadet ritüellerini, hac ritüellerini değiştirdin şeklindeki daha Mekke'deyken başlayan Allah'ı bilmeyen, Allah beni, şüphesiz ki Rabbim beni doğru yola, dosdoğru dine, Allah'ı birleyen dine iletti. O ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir diyor. Fakat bakıyoruz Mekke'de kurban emri farz kılınmıyor. Bir de işin bu yönüne baktığımızda, Medine'de kurban ikinci yıl farz kılınıyor. Hem de artık nedir? Emniyete kavuşmuş, kendi varlıklarını bir anayasal çerçevede huzura ve güvenceye oturtmuş bir toplum olarak artık vahyi yad eden anam Ramazan bayramı emrediliyor. Hemen akabinde de kurban bayramı emrediliyor. İlk kurban kesmede şöyle bir hadise yaşanıyor. Resulullah kurbanı kesiyor Müslümanlar ve şöyle diyor, Medine'ye o anda şey gelmiş, bir ihtiyaç sahibi bir topluluk gelmiş. Resulullah topluluğu görünce çok üzülüyor. Ve diyor ki 3 gün içinde kurban etleri bitmesi gerekiyor. Bu ne demek? 3 gün içinde, yani ikram edin, o açları doyurun anlamında. 3 günden fazla kurban etinin evde bulunmasına izin vermiyor Resulullah ilk yıl. Ertesi yıl oluyor, yine kurban bayramı yaşanıyor. Müslümanlar bakın öğrenmeyi nasıl yapıyorlar. Ve bakıyorlar ki 3 günden fazla hala evlerde kurban etleri pişiyor. Gelip Resulullah'a diyorlar, ya Resulallah, onlar ilk bayramın ihtarını önemsiyorlar olsa değerli sahabe. Evlerde kurban eti pişmeye hala devam ediyor deyince Resulullah sessiz kalıyor. Yani kısacası şartlara göre, yani önemli olan etin ne olacağını kişinin şartları belirliyor. Evet, pay veriyorsunuz. Bir de burada ayet-i kerime de sadece ihtiyaç sahiplerine değil, bizim çocukluğumuzda şöyle de güzel bir şey vardı. Buyurun kurban et, kurban eti şifadır. Çünkü orada en temiz niyetle, en güzel Allah'a teslimiyetin zirvesi olan tekbirlerle, Allah için yapılan en güzel bir teslimiyetle ortaya konulan bir iç ruhun tecellisi vardır. Dolayısıyla bu samimiyetle, bu temizlikle, selim kalple herkese o neşeyi, o güzelliği, o ikramı yapmak ister. O kesti mi, o kesmedi mi değil. Yakın komşuya, bakın kessin kesmesin. Bu çok güzel bir adetti. Yani çocukluğumda mahallemizde böyle büyümüştük arkadaşlar. Ayet-i Kerime illa kesmeye ne ver demiyor. Onu evin bir neşesi, bir ikram vesilesi kıl. Yakına da, kesene de, kesmeyene de ikram et. Bizde böyle bir sert şey var. Biz etrafımızdakilere sevgi oluşturabilmek, güzel ahlakı yansıtabilmek için vesileler oluşturmalıyız. Kurban da, bayram da bunun en güzel ikram fırsatıdır. Bunu da en güzel şekilde değerlendirelim. Kısacası duruma göre, zamana ve şarta göre biz işte kurban etini dolaba tıkayanlar gibi falan böyle eleştirme yerine asıl dikkatimizi çekmemiz gereken husus, tevhidi en güzel anlamamızı sağlayan rasuller tarihini ve kurban sembolünü. Bunlar semboldür, hac semboldür, ezan semboldür, kurban semboldür değerli arkadaşlar. Bazı ibadetler var ki bunlar semboldür. Müslümanların orada varlığını anlatır. Minare de bir sembol olmuştur. Cami de bir sembol olmuştur. İhtiyaç bazı camiler ihtiyaçtan ziyade sembol olarak o çağın, o dönemin sembolü olarak yapılır. Kısacası İslam sırf tevhid dinidir. İslam hayalde mücerretliği, soyutluğu, soyut düşünmeyi, düşüncede yüceliği, irade ve niyette temizliği, amel ve tatbikatta ihlası ve masivadan alakayı kesmeyi isteyen bir dindir. Masivanın ilkelerini de Allah koyar. Biz kendimiz koyamayız. Biz ancak o ilkeler çerçevesinde neyin masiva, neyin olmadığını Allah'ın koymuş olduğu o tevhid ilkeleriyle ayrıştırırız. Bilmem ifade edebildim mi?
Evet hocam, çok güzel bir şekilde son mesajlarınızı da evet, almış olduk.
Muğranmak budur. Ve son olarak da Hac suresinde çok hoşuma giden bir ayet-i kerime var değerli arkadaşlar. Mesela Hac suresini okumalarını arkadaşlardan rica ediyorum. Yani çünkü çok veciz ayetler var düşünceye yönelik. Bir kurban kes emrini, kurbanın nasıl kesileceği emrini, Hac'da nasıl yapılacağı Bakara suresinde de Hac suresinde de konu ediliyor. Fakat Hac suresinde didişenler var. Şimdi kurban konu edildiğinde gündemde didişmeler başlayacak. Didişmeden didişenler olacak. O böyle mi olur? İşte hakaret edenler olacak. İşte kandan dolayı, etten dolayı eleştirenler olacak. Tabii bu her insanın yoğurt yemesi farklı olduğu gibi her Müslüman kardeşin de duygu dünyası, ahlak dünyası, yaşam şekli farklı olduğu için kimi çok nezih hareket ederken kimi çok kaba olabiliyor. Rabbim hepimize razı olduğu nezaketlere ulaşmayı nasip etsin. Ama Allah'ın koyduğu hakikatlerden uzak hareket edenler için 31. ayet beni her zaman için çok etkiliyor. Yani kuşlara yem olacak kadar aciz düşüren bir şaşkınlık içinde olduğu olmasına rağmen müşriklerin kendi iç dünyalarındaki bu tehlikeyi fark edememeleri çok üzücü. Allah için ona eş koşmayan, onun birliğine inanmış kimseler olun. Yani kurban hep bunu temsil ediyor. Hazreti Adem'den son Resul'e kadar. Allah'a ortak koşan kimse gökten düşüp de kuşların kaptığı ve rüzgarın bir uçurma sürüklediği şeye benzer. Yani kuş karşısında bile aciz kalmış, onun düşüncesi, onun anlayışı, onun duygu dünyası. Şimdi görüyorsunuz ne kadar yani insanlar İslam'dan uzaklaştıkça duygu dünyaları ne kadar savruluyor, ne kadar zayıf, ne kadar depresif, ne kadar güvensiz, yani ne kadar karamsar bir topluluk olduğunu dünyanın baktığımızda, onun için tevhid insanı güçlendirmek için, kurban da insanla diğer canlılar arasındaki nedir? Rol farkının ayrılması için, ayrışması için, rahmetli Ali Murat Daryal şöyle derdi: kurban kesen toplumlarda vahşet olmuyor. Yani bakın, bugün dünyada mazlum kanı döken milletlerin kurban kesmeyen milletler olduğunu bir düşünün yani. O hain planların kurban insandaki hırsı, hayvani hırsı, biliyorsunuz şehvet ve cinsellik insandaki farklı bir hırsı hayra dönüştürürken, güzelliğe taşırken, bir nesil, bir aileyle enerjiyi o şekilde kullanmayı sağlarken, kurban da insandaki öldürme hırsını, canlıyı öldürme hırsını frenleyen önemli bir etkisinin olduğunu din psikolojisi profesörlerinden, rahmetli Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden rahmetli Ali Murat Daryal böyle açıklıyor. Kurbanın sosyopsikolojik açıdan değerlendirilmesi konusuyla alakalı ilk kitabı yazan biri, bir değer. Ve bunun için de bakın, insan sevgisi yerine hayvanları tercih eden bir topluluğa doğru gidiyor. Hayvanı sevmek ayrı bir şey ama evlat yerine koyarak sevmek, bir insana göstermediği rağbeti göstererek sevmek ve insanla evlat yetiştirip de başıma bela mı alacağım, sevdiyse bunu da seviyorum, bu da bir canlı diyebilecek kadar insanla hayvan arasındaki Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu o ayrıştırıcı o duyguyu, itaat edenle itaat edilen, halifeyle ona hizmet eden arasındaki o karmaşayı, İnsanların hayvanlara hizmet ettiği, itaat ettiği, baş köşeye koyduğu, sektörlerinin oluşturduğu bir dünya görüyoruz. Bu da çok tehlikeli. Bu hayvan sevgisiyle ölçülmez. Aslında insan zihniyetlerinin bozulmasıyla ölçülür arkadaşlar. Yani insandan üstün tutulan hayvanlar, kısacası kurban, yeryüzünde olması gereken tüm dengeleri en sağlıklı şekliyle sürekli güncelleyerek onu devam ettirebilme hassasiyetini Müslüman'a kazanıyor ve güncelliyor. Kazandırıyor ve güncelliyor. Diyelim onun için tekrar İslam tevhid dinidir. Düşünmeyi öğretir kurban. Soyut düşünmeyi öğretir. Soyut putperestler soyut düşünemezler. Hep somuttan düşünürler. İrade ve niyet temizliğini öğretir. Amel ve tatbikatta ihlası öğretir. Yani onun dışında boş şeyleri ayrıştırabilme özelliğini insana geliştirir. Rabbimiz evet. Şekilde ihlasla Rabbimize yaklaşan kullarından olmayı, rasullerle verilen örneklerle yetinebilmeyi, onlar üzerinde düşünerek takvaya ulaşabilmeyi, Müslüman olmanın izzet, şeref ve onurunu, sorumluluklarını layığıyla yerine getirebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah.
Hı hı. Amin artık, hocam.
Galiba nasibimiz buymuş. Anlatacak çok şeyimiz var fakat daha nasıl kullanılabilir
evet, hocam.
Düşünüyorum.
Şöyle bir saate çok güzel mesajlar yerleştirdiniz. Gerçekten Allah razı olsun size. Çok teşekkür ediyoruz bu ufuk açıcı sohbet için. Evet. Sevgili dinleyicilerimizin de sizinle beraber Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyoruz.
Ailelerine, Rabbim bu duyarlılığı, bu soyut düşünmeyi, tevhid izinde olmayı, Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'a yaklaşmayı ve yaklaşmak için de ayrılabilmeyi, sevdiklerinden feda edebilmeyi göze alıp, yani bunun sürekli kazanmanın yolu feda etmekten geçiyor. Rabbim bu ruhu idrak edebilmeyi nasip etsin inşallah.
Amin hocam, inşallah. Amin diyoruz bütün dualarınızda. İnşallah takvamızın Allah'a ulaşacağı, hayrın ve güzel niyetlerin yayılacağı, bizi İslam'dan uzaklaştıran her bağı kurban edeceğimiz, ahirete yakınlığımızı artıracak bir bayram geçirmeyi diliyoruz. Herkesi Allah'a emanet ediyoruz. Selam ile inşallah dostlar.